أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde bir kısım mümin kullarını iffetli oluşlarıyla ve gerek ihtiyaçlarını dile getirme noktasında olsun, gerek Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı hususlardan kaçınma itibariyle olsun, o kulların fevkalade bu hususta dikkatli olduklarını bizlere örnek olarak sunmaktadır. Hatta imkanı olan gençlerin evlenmesini, velilere ve sorumlulara salih olan, evliliğe müsait olan genç erkek ve bayanları, kızları evlendirmelerini, ama imkanı olmayanların ise iffetli davranarak yanlış hal ve hareketlerden, olumsuz tutum ve davranışlardan uzak kalmasını istemektedir. Dolayısıyla gerek ayet-i kerimelerde, gerek hadis-i şeriflerde iffet duygusunun imanla sıkı bir ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Bundan dolayıdır ki başlangıçtan itibaren inanç esasları ve diğer bazı ibadetlerle birlikte İslam'ın temel prensipleri arasında yer alan önemli bir ahlakı meziyet olmuştur iffetli davranmak. Nitekim İslamiyet'in ilk yıllarında Habeşistan'a göç eden müminlerden Cafer bin Ebu Talip, Kral Necaşi'ye Allah Resulü'nü tanıtırken onun iffetli bir kişiliğe sahip olduğunu, Efendimiz Aleyhisselam'ın haramlardan ve her türlü çirkinlikten kendisinin kaçındığını ve bizlere de efendim kaçınmamız gerektiğini, ayrıca iffetli kadınlara iftira etmeyi de yasakladığını, getirdiği dinle, getirdiği şeriatle bunları öne çıkardığını ifade etmiştir Cafer bin Ebu Talip. Yine hicretin 6. senesinde Mekke'nin önde gelen müşriklerinden Ebu Süfyan'ın İslam'ı tanıtırken öncelikle olarak kullandığı ifadeler de inanmayanların zihninde dahi iffetin Müslümanlığın temel şartlarından biri olduğunu ortaya koymaktadır. Allah Resulü'nün İslam'a davet mektubunu alan Bizans kralı Heraklius, ticaret yapmak üzere Şam'a gelen Ebu Süfyan'dan, ki Ebu Süfyan henüz o zaman Müslüman değildir, henüz İslam'a girmemiştir, kendi kavmine olan bu kişi ve getirdiği din hakkında bir kısım bilgiler almak istemiştir. Ebu Süfyan müşrik olduğu halde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın üstün ahlakıyla bilinen biri olduğunu kaydettikten sonra Efendimizin onlara neleri tavsiye ettiği noktasında, neleri yapmalarını istediği noktasında, o bize namaz kılmayı, zekat vermeyi, akraba ile ilgilenmeyi ve iffetli olmayı emrediyor demiştir. Dolayısıyla henüz Müslüman olmamış bir kişi bile Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın davasının ne olduğu, getirdiği dinin ne kadar güzel bir din olduğu, ne kadar güzellikleri emrettiğini ve bunlar içerisinde iffetli olmanın da çok önemli bir yer tuttuğunu itiraf etmek durumunda kalmıştır. Kıymetli dinleyenlerimiz, inananlarından iffetli olmalarını isteyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İffetli davranış sergileyenleri övmüş ve onları Rabbin rızasına erişmekle müjdelemiştir. Ve şöyle buyurmuştur: Allah yoksul olmasına rağmen iffetli, çoluk çocuğu sahibi mümin kulunu sever. Kur'an-ı Kerim'den Hazreti Musa'nın kıssasını okurken sevgili peygamberimiz, onun Şuayb peygamberin yanında ücretli çalıştığı 8-10 yıl boyunca iffetini koruduğuna dikkat çekmiştir. Gerçekten de Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Kasas suresinde anlatılan kıssasına baktığımız zaman orada Şuayb Aleyhisselam'ın kelimelerinin onun hakkındaki tespitleri şu şekilde olmuştur. Bu kişiyi, bu delikanlı, yani Musa Aleyhisselam'ı kastederek el-kavî el-emîn, çok kuvvetli bir insan, aynı zamanda iffetli ve güvenilir emin bir insan diye bir tespitte bulunmuştur. Bunun sebebi ise davalarını suladığı o kızların birisi, ey delikanlı, ey beyefendi, seni babam yaptığın hizmete karşılık bir ücret vermek için davet ediyor dediğinde eve doğru yürürken Musa Aleyhisselam o kızcağıza, sen, ben önden yürüyeyim, sen arkadan gel ve ne tarafa döneceğimizi arkadan söyleyerek o şekilde evine doğru gidelim diyerek bir iffet örneği sergilemiştir. Bundan hareketle de babasına bu kişiyi ücretli bir kişi olarak tutmasını isterken de Musa Aleyhisselam'a ilgili olarak bu çok güvenilir bir insan, çok aynı zamanda kuvvetli ama iffetli bir insan tespitinde bulunmuştur. İffetli kimselerin cennete girecek ilk üç grup arasında yer alacaklarını da Efendimiz Aleyhisselam bize haber vermiştir. Gücü yettiği halde Allah rızasını gözeterek harama yaklaşmayan kimselerin ayrıca mükafatlandırılacaklarını da Efendimiz Aleyhisselam müjdelemiştir. Zira Efendimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği üzere hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah'ın kendi arşının gölgesini alacağı 7 sınıf insandan biri, mevki sahibi güzel bir kadının beraber olma isteğine, yani gayrimeşru davetine ben Allah'tan korkarım diyerek yaklaşmayan kişidir. Burada dikkat çeken husus, iffetin kişinin Allah'ın rızasına ulaşmak amacıyla iradesini kullanarak ulaşabileceği bir meziyet olduğudur. Bu hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz çok önemli hususlara yer vermektedir. 7 grup insandan bahsetmektedir. Bunların birinci sırasına el-imam el-adil, adaletli devlet başkanını kurmaktadır. Çünkü o tebaasının bütün hal ve ahvalinden mesuldür, sorumludur. Adeta onların çobanı mevkindedir. Ve adaletli devlet başkanının, idarecilerin eğer o adaleti gerçekleştirebilirlerse, tebaalarını yönetimde adalet ilkesini kaderlerse, onların Allah'ın rızasına erişecek bir iş yaptıklarını ve Cenab-ı Hakk'ın hususi bir lütfuna layık olacaklarını beyan buyurmuştur. Hemen peşinden küçük yaştan itibaren bir günaha bulaşmadan, yanlış bir yola gitmeden hep Allah'a ibadetle yetişen bir genci de, gençleri de sevgili peygamberimiz çok özel kullar olduğunu ve onların da yine o gölgede gölgeleneceklerini beyan etmiştir. İki kişiden bahsediyor sevgili peygamberimiz. Bunların Allah rızası için, Allah sevgisi için bir araya geliyorlar. Dostluk ve kardeşlik yapıyorlar. Yine o sevgiyle yollarına devam ediyorlar. Onların da çok kıymetli, faziletli bir amel üzere olduklarını beyan etmiştir. Ve yine رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, kalbi mescitlere bağlı olan insanları da sevgili peygamberimiz, onların da yani ibadetlerini, beş vakit namazını camide kılmaya itina gösteren, gönlü mescide bağlı olan, namaza, Allah'ı zikre, namazla Allah'ı zikre bağlı olan kimselerin de çok faziletli bir amel işlediğini de getirmiştir. Ama bunlar içerisinde iffet konusunu ilgilendiren bir husus var ki gerçekten çok önem arz etmektedir ve bize de çok bir iffet örneği sergilemektedir. Bir adam ki, yani bir genç, belki sağlığı, sıhhati geçtiği yerinde olan, belki şehvet duyguları kabarık olan, günaha düşme tehlikesi bulunan, yaşı ve baş itibariyle ve duygu itibariyle onu diyor güzellik ve mansıp, yani soylu soplu aynı zamanda güzel bir kadın gayrimeşru bir ilişkiye davet ettiği zaman ve şartlar da buna elverişli olduğu halde inni ahafullah, ben Allah'tan korkarım diyerek bu işe yanaşmayan, tıpkı Yusuf Aleyhisselam gibi, yani tıpkı Yusuf Aleyhisselam gibi maazallah diyerek, ben Allah'a sığınırım diyerek o işten uzak duran kişinin de, iffetli olan kişinin de yine Allah'ın rızasına ereceği ve o herkesin korkudan titreyeceği, ne yapacağını şaşıracağı, bilemeyeceği o günde Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında o Divaül Hamd sancağı altında yürüyeneceklerdir. Yine imanın bir göstergesi olarak gizli, kimsenin bulunmadığı yerlerde Cenab-ı Hakk'a kulluk yapan, dua eden ve Allah'ı zikrederek gözyaşı döken insanlar da yine pek faziletli bir iş yapmış olacaklarını ve onların da yine Cenab-ı Hakk'ın seçkin kullar arasına gireceğini Efendimiz Aleyhisselam bize beyan buyurmaktadır. Başka seçeneği olmadığı için iffetli davranış sergileyen kişinin tabii bu davranışı da güzeldir. Ama bununla birlikte İslami gelenekte böyle, yani gücü yetmediği için veya imkan bulamadığı için, şartlar onu bu işe sevk etmediği halde, diyelim ki işte böyle bir şey imtihan olunmadığı halde iffetli davranan kişiler, onlar da güzel bir iş yapmış sayılırlar ama çok fazla fazilete bir durum değildir. Ameller ancak niyetlere göredir buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Dolayısıyla iffetli olmak, kişinin Rabbinin rızasını kazanmak adına bilinçli olarak gayret sarf edilerek elde edilen bir vasıf olduğunda tabii ki daha anlamlı ve daha değerli olacaktır. Böyle olduğunda iffetin kişiyi Rabbinin rızasına eriştireceği aşikardır. Nitekim zühd konusundaki rivayetleriyle meşhur olmuş güvenilir alimlerden Ahmet bin Ebul Havari, ilk sufilerden sayılan hocası Ebu Süleyman Eddarani'ye muhabbet ehli Allah'ın sevgisini ne ile kazandı diye sorduğunda gelen cevap kısa ve net olmuştur. Yani Ebu Süleyman Darani muhabbet ehlinin Allah'ın sevgisine ulaşmasının esas sebebi olarak bunlar bu makama, bu seviyeye iffetle ve kanaatkarlıkla ermişlerdir cevabını vermiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, asırlardır İslam geleneğinde, örf ve adetinde, İslami hayat tarzında yüce bir ahlakı değer olarak yerini koruyan iffetli olmak, iffet fazileti diğer ahlaki ilkeler gibi maalesef toplumumuzda ve hayatımızda kaybolmaya yüz tutmuş gibidir. Bu noktada hayli bir kaybımız söz konusudur. Kültürümüzde yaygın olarak kullanılan afife ve iffet gibi manidar isimlere ise artık pek rastlanmak mümkün olamamaktadır. Normalde bu isimler bizde yaygın olarak kullanılırdı. Afife, yani iffetli insan demek, namuskar insan demek. Yani son derece hal ve hareketlerine dikkat eden insan demek. İffet de bir fiil, bu işin yapılması anlamında. Bunlar gerek afif gibi, afife gibi, iffet gibi bay ve bayan isimler olarak bunlar kullanılırdı ama bunların azaldığı yönünde bir durum söz konusu görülmektedir. Zira ferdi özgürlük adına sınır tanımayan ve bütün değerleri hiçe sayan çağımızın zihniyeti, kaydesiz, kuralsız ve ölçüsüz yaşamaya müsaade etmeyen iffeti, dışlamayı öngörmektedir. Oysa iffet duygusu insanı belli kurallara, belli kaidelere ve ölçülü bir hayata sevk etmektedir. Halbuki bu şekilde yaşamak kişiyi özgürleştirmez. Bilakis nefsinin kölesi olarak yaşamaya mahkum eder. Nefsinin istekleri doğrultusunda yaşayan insanı durduracak hiçbir şey yoktur. Geçici hazlarla tatmin olamayacağı için mutluluğu bir orada bir burada arayarak geçer böyle insanların bütün hayatları. Ahlaki ve ruhi bakımdan çöküntüye uğrayan, iç huzuru yakalayamayan bu kişiyi toplumun bekasını da tehlikeye sokabilir. Bu tür kişilerden meydana gelen bir toplumun sağlıklı olamayacağı da açıktır. Zira herkesin sınırsızca kendi çıkarları peşinde koştuğu bir ortamda hak, adalet, hoşgörü, güven ve dayanışma gibi topluma ayakta tutacak temel ilkelerden bahsetmek zordur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah bir toplumun bekasını ve gelişmesini dilerse onları hoşgörü ve iffetle rızıklandırır sözüyle bu gerçeği ortaya koymaktadır. Dolayısıyla toplumumuzda ki bu iffet noktasında, haya noktasında ortaya çıkan yanlış durumu, erozyonu engelleyebilmek için bu kez sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu burada bize öğrettiği çizgide hoşgörü ve iffet faziletlerinin neşvünema bulmasına ağırlık vermek gerekmektedir. Çünkü Allah bir toplumun bekasını ve gelişmesini dilerse onları hoşgörü ve iffetle rızıklandırır. Bunlar arttıkça geliştikçe o toplumun bekası ve gelişmesi söz konusu olur. Ama bunlar da bir zafiyet olursa aksi durumlar gerçekleşebilir. Kıymetli dinleyenlerimiz, İslam ahlakında iffetli olmak bizatihi özgürleşmek olarak görülmüştür. Yani iffetli olmak, kendimizi belli kaidelere, belli ölçülere adapte etmek, onlar çerçevesinde bir hayat yaşamak, bir tutsaklık değil, bir esaret değil, bir bizim aleyhimize bir durum değil, tam tersine esas kulun özgürleşmesi ve bir hürriyetini elde etmesi ve onun özgürlüğün ve hürriyetin mutluluğunu yaşayabilmesi bir fiil aslında iffetli olmakla gerçekleşir. Niye? Çünkü iffet nefsinin baskılarından kurtulan kişinin şahsiyetli bir kişilik kazanmasını ifade etmektedir. Ona sağlıklı ve huzurlu, özgür ve saygın bir hayat yaşama imkanı sunar iffetli olmak. Bu sebeple pek çok ahlaki güzelliği içinde barındıran iffet erdemi, fazileti dinimizde imanın kemali için zorunlu görülmüş. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de dualarında iman ve ihlasla birlikte hep Cenab-ı Hak'tan aynı zamanda iffetli olmayı da istemiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu duası meşhurdur ve biz de inşallah o dua ile bugünkü sohbetimizi, programımızı tamamlamış olalım. Allahümme inni es'elükel huda ve'tuka ve'l-afafe ve'l-gina duası. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim ya Rabbi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu şekilde isterim, es'elüke diyerek yapmış olduğu dualar meşhurdur. Dolayısıyla yine Ayşe Validemiz Efendimiz Aleyhisselam'a ya Resulallah bana öyle bir dua öğret ki o duayı yaptığım zaman kısa olsun, özlü olsun, o duayı yaptığım zaman pek çok şeyi, yani benim için lüzumlu, gerekli pek çok şeyi Rabbimden istemiş olayım diye talepte bulununca sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ayşe annemize şu duayı öğretmiştir. Allahümme inni es'eluke hayra ma se'eleke minhu abduke ve nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, senin Resulün ve Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senden hangi hayırları, hangi iyilikleri, neleri istediyse ya Rabbi ben de onların hepsini istiyorum. Bana ikram eyle, ver ya Rabbi. Ve eûzu bike min şerri mesteazeke minhu abduke ve nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi yine senin kulun ve elçin, peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hangi şerlerden sana sığındıysa ya Rabbi sen de ben de o bütün şerlerden sana sığınıyorum. Beni o şerlerden muhafaza eyle diye bu duayı öğretmiştir. Bu duada sevgili Peygamberimizin böyle es'elüke diyerek, isterim ya Rabbi, isterim ya Rabbi diyerek yapmış olduğu diğer duaların da bir hülasası, bir toplamı mevcuttur. Ama buradaki duada bunun bir diyelim parçası olan, diyelim ki bu genel duanın bir alt parçası olan bir duadır bu. Allah'ım senden hidayet istiyorum ya Rabbi. Takva istiyorum, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam aslında hepimizin ötesinde hidayet üzere olan, Cenab-ı Hakk'ın sırat-ı müstakim üzerine bulundurduğu, peygamberi yaptığı, kul yaptığı bir peygamberdir, bir insandır, bir Müslümandır. Ama sahip olduğu hidayetle yetinmiyor sevgili peygamberimiz. Bunun da ötesinde yine Cenab-ı Hak'tan hidayet talep ediyor. Niye? Ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَاَتَهُمْ تَقْوَاهُمْ. Yani şu kimseler ki onlar hidayet ermişlerdir ama Cenab-ı Hak زَادَهُمْ هُدَاهُمْ onların hidayetlerini artırmıştır ve onlara takvalarını vermiştir. Demek ki hidayet sadece ulaşılacak ve orada kalınacak bir şey değil. Tıpkı diğer manevi duygular gibi, ihlas gibi, takva gibi, manevi ihsan gibi, manevi duygular ve ahlaki meziyetlerde olduğu gibi sürekli artma eğilimi olan, artma ihtimali olan, arttıkça da güzelleşen bir şey. Yani daha doğru olmak, daha doğruya erişebilmek, en doğruyu bulabilmek ve yapabilmek, işte Efendimiz bunu istiyor ve bizden de böyle bir talepte bulunmamızı örneklendirmiş oluyor. Diğer istediği husus takva. Takva da o şekilde. Takva yani hemen elde edilip de belli bir yerde duran, yani sınır olan bir şey değil. Oranın da efendim dereceleri var. Efendimiz Aleyhisselam en müttaki bir insan, en takva sahibi, haramdan en çok sakınan, Cenab-ı Hakk'a karşı çok saygılı olan, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini çok tutmaya çalışan bir insan olmakla beraber hala takva istiyor. Niye? وَاَتَهُمْ تَقْوَاهُمْ. Allah onlara takvalarını verir. Takva da onları ileri dereceye ulaştırır. Hatta işte ayet-i kerimelerde takvanın 3 bir derecesine yer veriliyor. 1- اِتَّقُوا Allah'tan korkun, Allah'a karşı takva sahibi olun. Bir diğeri fettekullah mestetatum, gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı saygılı olun, takva sahibi olun. Ama bir ayet-i kerime var ki ayet-i kerime takvada sınır tanımayan bir üslup taşımaktadır. O da Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesindeki ya eyyühellezine aminuttekullaha hakka tukatih. Ya ey imadenler, Allah'ın azametine, büyüklüğüne yaraşır şekilde, yani olabildiği kadar en yüksek seviyede takva sahibi olun ve takvada ileri bir dereceye erişmeye çalışın. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ancak Müslüman olarak can verin. Yani Müslüman olarak can vermenin bir garantisi olarak veya buna ulaştıracak en büyük vesile olarak Cenab-ı Hak hakkıyla takvaya sarılmak olduğunu beyan etmektedir. İşte Efendimiz bunun için bunu istiyor. Peşinden Efendimiz en iffetli bir insan, yani iffeti, duygu ve hal ve hareketlerine sahip olması ve ölçülülmesi noktasında en ileri seviyede Efendimiz Aleyhisselam olmakla beraber Cenab-ı Hak'tan yine iffeti istiyor, afaf buyuruyor. Yani her türlü taşkınlıktan ve yani gereksiz hal hareketlerden korunabilmeyi Cenab-ı Hak'tan talep ediyor. Son olarak da gönül zenginliği, el-gına. Tabi o maddi zenginlik de olabilir ama hepsinin ötesi sevgili peygamberimizin deysel gına an kesratil garadi ve lakinnel gına gınen nefsi. Zenginlik malın, mülkün, altının, gümüş çokluğu değil, gönül zenginliğidir buyurmuştu sevgili peygamberimiz. Dolayısıyla helalinden Cenab-ı Hak'tan zenginlik istemek mümkün olabileceği gibi burada özellikle gönül zenginliği istediğini görebiliyoruz. Cenab-ı Hak inşallah hepimize burada gerek ayet-i kerimeler, gerek hadis-i şerifler, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından ve sahabe hayatından iffet misalleri çerçevesinde ve yine Efendimiz'in bu duasını yer aldığı şekliyle hem hidayet üzere Cenab-ı Hak bizleri kılsın, hidayetimizi artırsın, takva noktasında mesafeli almayı bize nasip eylesin ve yine bir iffetli kul olmayı, gönül zengin bir kul olmayı bizlere lütfeylesin diyor. Hepiniz hürmetli, muhabbetli Allah'a emanet ediyorum.